Mart ayının son pusula programında sevgili Ömer Gencal'la beraberiz. Ömer hoş geldin.
Hoş bulduk Kerim.
Geçen hafta nasıl bir haftaydı? Yani geçen salı biz programı yaptık. Ondan sonra dünya değişti.
Öyle. Yani çarşamba günü sabahtan itibaren aslında haber akışı konusunda da Cumhuriyet Halk Parti'nin içerisinden bile Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberleri doğrulanamadan geldiği bir noktada en son artık Ekrem Bey'in polislere teslim olmadan önceki o görüntülerini gördük ve zaten ortalık onun üzerine karıştı. Yani ben bunun kime yarayacağını, bunun sonuçlarının kim tarafından kazanan bir ortam olacağını ve anlamakta güçlük çekiyorum. İstersen şöyle anlatayım. Bunun yazısını da yazdım. Muhtemelen önümüzdeki gün Dünya Gazetesi'nde de yayınlanacak. Kızım oyun teorisi dersi alıyordu. Oyun teorisi dersinde ben de master'da aldığım için o dersi oldukça ilgi duyduğum bir ders. Kendisine bir ödev verilmiş. Ödevde de 3 tane nokta var. O 3 noktanın 3 tane o assignment'ın diyelim daha doğrusu ödevin şeyinde konuları da genelde İngiltere'deki işte bir takım politik oyunlarla işte nasıl bir sonuca çıkacağı yönündeydi. Hocası da alt tarafına bir tane not düşmüş. Demiş ki eğer başka bir şeyiniz varsa bunu geliştirebiliyorsanız bana mail atın şey yapalım diye. Ben de yazdım ona. Dedim ki bak oyun teorisi olarak hani benim aklıma şöyle bir şey geldi. İşte iktidar Sayın Cumhurbaşkanı 400 milletvekili bularak anayasayı değiştirmeye çalışıyor ama burada ciddi bir kısıtı var. O nedenle elindeki iktidar gücüyle birlikte şu anda yargının bağımsızlığı olmadığından dolayı yargıyı bir strateji olarak kullanarak Ekrem İmamoğlu'nun üzerine bu şekliyle gitmeye çalışıyor. Öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki koz erken seçim ya yaparsın ya anayasayı değiştirmeye uğraşırsın, değiştiremezsin. Anayasayı değiştiremezsen eğer üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilemezsin gibi bir oyun stratejisi kurup böyle bir şey yapsan nasıl olur dedim. Aa dedi çok ilginç, ben bunu yazayım hocama dedi. Hocası da ilginç bulmuş. Yazdı, yaptı, etti. Dört sayfalık bir ödev hazırladı ve dört sayfalık ödevin sonunda da bir matematiksel model var Kerim. Bu matematiksel differential equation koymuş. Sonuç ne çıkıyor biliyor musun? Hiç kimse kazanamıyor. Toplumun tamamı ekonomik olarak kaybediyor çıkıyor. Şimdi ben kendi kendime uzunca bir süredir soruyorum. Yani bunca gerilim, bunca kavga, bunca gerginlik, itiş kakış neden? Yani 86 milyonun kalkınması varken biz neden böyle şeylerle uğraşıyoruz? Madem her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, Adalet Bakanı dahil olmak üzere çıkıp hukuk, Türkiye hukuk devletidir, Türkiye demokratik bir hukuk devletidir diye konuşurken o zaman seçim yapalım. Hani hep birlikte yapmış olduğumuz seçimde de kimin iktidara geleceğini görelim. Niye bu gerginlik yapılıyor? Ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. Çünkü toplum mutsuz, umutsuz. Gençler şu an itibariyle sokağa çıkıp yaptıkları gösteriyle geleceklerini bir şekliyle teminat altına almak istiyorlar. Ben bunu görüyorum yani.
Maalesef öyle. Yani pazar günü ben bir program yaptım. Pazartesi sen yaptın. Dolayısıyla aslında biraz duygularımızı orada ifade etme şansı oldu ama hani ben de şunu söyleyeyim. Sürekli Türkiye bir hukuk devletidir gibi açıklamalar geliyor. Hani öyle bir anekdot vardır. İki ordu komutanı, savaşan iki ordu komutanı karşı karşıya gelir. Bir tanesi der ki biz haysiyetimiz için savaşıyoruz. Siz para için savaşıyorsunuz der. Öbürleri der ki herkes kendinde olmayı için savaşır.
Evet.
Kendinizde yoksa da işte hukuk devletiyiz. Oyuz buyuz diye daha yüksek sesle bağırıyorsunuz maalesef. Yani ben de iddianameyi satır satır okuduğum için nelere soruşturma açılmadığını, İçişleri Bakanı'nın hangi belediyeler için soruşturma dosyalarını beklettiğini bilirken buradaki tavrın adaletsiz, eşitsiz olduğunu görmek için hani çok zeki olmaya bile gerek yok. Biz yine de dönelim asıl işimize, biraz piyasalara. Onu da konuşmak zorundayız. Seyircilerimiz de bizden onu bekliyor. Öncelikle şu geçen hafta bir yarım saatlik skandal diyeyim, hata diyeyim, teknik hata diyeyim. Onu bir değerlendirelim. Yani bir anda Ekrem İmamoğlu kravatını bağlarken dolar 41 oldu.
Evet.
Sonra işte 38'de bir şekilde şimdi denge kurulmaya çalışıyor. Bu nasıl oldu? Bunun arkasındaki motif neydi? Bir onu tartışalım önce.
Yani benim özellikle hazine bölümündeki arkadaşlarla yapmış olduğum konuşmalarda bir tabii platformlara giriş yapan ve platformlardan müdahalede bulunan kamu bankalarının yeterli limitleri olmaması, bu limitlerin bir anda bitmesi, arkasından da gelen talebi Merkez Bankası'nın bir şekliyle karşılayacak olması ama oradaki bir gecikmeden dolayı da bir anda 41-42'lere kadar doların gitmesi ve bu aradaki o talep arz koşulları içerisinde hiçbir satıcının kalmamış olması, tek satıcının da Merkez Bankası olması kaynaklı olduğunu görüyoruz. Uzunca bir süredir söylüyoruz tabii ama şunu söylemek lazım. Yani bu gibi panik ortamlarında kimse gidip de bir şekilde satmak istemez. Yani kur dalgalı ise eğer, kur belirli bir yere kadar çıkar. İnsanların kafasında bir maliyet vardır, oralardan satarlar. Ama hep şunu söylüyoruz yayınlarda da, piyasada zaten katılımcı yok. Nedeni de çok basit. Pazar günü bile tavsiye kararı olarak spreadlerinizi açın, makasınızı açın tavsiyesi. İnsanları aldıkları şeyde sadece tek bir yönde, sadece alarak, döviz alarak piyasada dönüp satıp likitte yaratacak herhangi bir ortam oluşmamasına sebep oluyorlar. Bu aradaki arzi şey Merkez Bankası'nın piyasaya gecikmeli olarak girişinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben.
Ben de şöyle bir eleştirim var. Kullanılmayan kas bir süre sonra tembelleşiyor. Merkez Bankası'nın geçen haftaki hatası da bu oldu. Çünkü döviz müdahale kaslarını banka içi, Merkez Bankası içi döviz müdahale kaslarını 2019'dan itibaren kamu bankalarına devretmiş durumdaydılar. Doğru. Kamu bankalarına konsinye dediğimiz dövizi veriyorlar. Onlar satıyorlar. Ondan sonra gün içi, gün sonu neyse hesaplaşıyorlar Merkez Bankası. Dolayısıyla Merkez Bankası bir anlamda dövize emaneten veren, ondan sonrasında da hesaplaşan bir kurum olarak kalıyor. Bizim aktif olduğumuz, bankacı olduğumuz dönemlerde Merkez Bankası'nın piyasalar bölümü kuvvetli bir müdahale kası olan bir bölümdür. Hatta sen de hatırlarsın, orada isim isim tanıdığımız dealerlar vardı. Telefonunda çıktığımızda kalbimiz küp küp atardı.
Acaba ne kadar alacağız diye, ne desek diye şey yapardık.
Hatta iki tanesinin ismini hatırlıyorum. Burada zikretmekte Cavidan Hanım vardı, Nihal Hanım vardı. Evet. Ama onlar aslında 200 bin dolardı o zamanki lotlardı. O kaslarını kaybetti Merkez Bankası. Piyasalar bölümü emaneten dövizini kamu bankalarına teslim eden bir yer olmuş gibi hissettirdi bana. Tabii bankaların da birbirlerine limitleri var. Ama Merkez Bankası'yla hiç kimse limit koyamaz zaten. Bankaların limitleri birbirine bitince iş çığırından çıktı. Yarım saat içerisinde o kasların geriye dönmesi çok kolay olmadı. Sonra Merkez Bankası doğrudan müdahaleye başladı. Falan filan halloldu ama şu ders çıkarılması lazım. Merkez Bankası'nın piyasalar bölümü gerektiğinde gücünü, kasını, yumruğunu ortaya koyabilecek bir hazine departmanıdır. Oraya geri dönmekte ben büyük fayda görüyorum.
Doğru.
Doğrudan müdahale de yaptı Merkez Bankası. Bakalım onu açıklayacak mı? Bakalım internet sitesine koyacak mı 15 gün içinde? Onu da merak ediyorum.
Şeffaflık şeyinde açıklaması gerekiyor. Bu birinci şey. İkincisi, ben bu kamu bankalarının kullanılıyor olmasını 2019'dan itibaren yapıldığı için sürekli olarak bir şeyin arkasına gizlenerek sanki bir kamu müdahalesi yapılmıyormuş izlenimi vermek anlamında, amacında olduğunu düşünüyorum.
Tabii. Şimdi mış gibi yapmak.
Mış gibi yapmak. Yani hani Sağır Sultan'ın bildiğini kimseden saklayamazsınız. Yani artık
her gün takır takır bilançoya çıkıyorsun. Analitik bilanço orada çıkıyor zaten.
Çıkıyor. Aynen öyle. Şimdi bunu yapacağına, araya birilerini koyacağına, Merkez Bankası geldi diye gerçekten hakikaten kamuoyuna eğer böyle bir mesaj vereceksen çok daha güçlü olur diye düşünüyorum ben. Gerek yok. Yani o bankayı kullan, kamu bankasını kullan, arkadan sat falan. Bana göre çok gereksiz şeyler bunlar artık.
Yapılan hesaplamalar geçen hafta 24-25 milyar dolar seviyesinde satış yaptığını gösteriyor Merkez Bankası'nın. Dün 1,5-2 milyar olduğu söyleniyor. Bugün daha sakinleşmiş duruyor. Bu rakamlar, bu veriler çıkınca göreceğiz. Önemli bir satış yaptı aslında Merkez Bankası. Doğru. Döviz tabii her şey. Yani dövizi kontrolünü kaçırdığınız zaman program çöküyor. Bundan sonrasındaki gidişat ne olur? Veya önce dövizle başlayalım, sonra faize geçelim. Ama öncelikle döviz piyasasında bizi neler bekliyor?
Benim görebildiğim kadarıyla ilk etapta bir yabancı çıkışı. Yani kol kes ve buna bağlı olarak da pozisyonları, Türk lirası pozisyonları kapat sahiki vardı. Zaten Londra piyasasındaki faizlerin binlere kadar vurması, arkasından dün 135'ler civarında olması bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Tabii yerli halk almadı demeyeceğiz. Burada da var çünkü para piyasası fonlarında bir taraftan onu da konuşacağız. Değer kaybı var ama benim görebildiğim kadarıyla 18 Mart'la dün itibariyle baktım 24 Mart arasında 200 milyar TL'lik yaklaşık bir azalma var. Buradan da bir talep gelmiş belli ki. Bireylerden özellikle dün çok fazla talep gelmiyordu. Bugün de sabahtan çok fazla talep gelmiyor. Şimdilik bu paniğin içerisinde kalmak istemeyen ve bu paniğe pek girip de zarar etmek istemeyen bir kitle var. Evet. O belli. Kurumlar almak zorunda oldukları dövizi alıyorlar. Orada yapacak çok da fazla bir şey yok. Hatta kurumların likiditesi de yok. Yani şirketlerin likiditesi olmadığı için kredi piyasası bu kadar gergin, bu kadar tight. O nedenle şirketlerin alımları da forwardlara kayıyor.
Evet.
Benim gördüğüm. Bundan sonrası için ne olur şeyi, ben bir tarafta şirketlere bakıyorum. Şirketlerin Aralık itibariyle 141 milyar, 142 milyar dolarlık short pozisyonu var. Mart'a kadarki dönemde 167 milyardan 180 milyara çıkan bir döviz kredisi olduğuna göre buradan da yaklaşık bir 10-15 milyar dolarlık bir rakam bu kısa vadeli şekilde uzun vadeli döviz pozisyonuna negatif olarak etkilenecektir diye tahmin ediyorum ben. Yani 160 milyar dolar civarında şirketlerin bir short pozisyonu varken, cari açık verecekken 22 milyar dolar civarında. Bir de tabii şimdiki İstanbul. Dün bir ara Ankara ile ilgili söylentiler çıktı hatırlıyorsun. Doğru. Yarın öbür gün Ankara ile ilgili bir takım söylentiler. Ve sürekli olarak ortamı yumuşatmak yerine gerginliğe sebep olacak ki özellikle bu iktidar tarafından çok dile getiriliyor, geliyor. Söylemler toplumda açıkçası güven tarafında kafalarda soru işareti bırakıyor. Ben o nedenle kolay kolay bu işin durulacağını tahmin etmiyorum. Ve belirli bir süre sonra tekrardan döviz talebinin başlayacağını tahmin ediyorum Kerim. Nedeni de şu, senenin başında bizim bireyler olarak bireylerin tuttuğu döviz miktarı bugün geldiğimiz noktada çok daha yüksek bir yer. Evet. Fonlara bakıyorsun, döviz cinsi fonlara. Orada da geçtiğimiz programda seninle konuştuk. 4,5 milyarlık bir artış var ki son rakamlara bakmadım. Muhtemelen daha da artmış olabilir orası. O nedenle ben bundan sonrası için döviz tarafında talebin öyle kolay kolay kesileceğini zannetmiyorum.
Ben de şöyle görüyorum sevgili Ömer. 18 Mart yani geçen hafta salı günü büyük ihtimalle hem brüt rezervlerde hem net rezervlerdeki en yüksek seviyeyi görmüş olabiliriz. Bundan sonraki seçime kadar belki iddialı olabilir söylediğim ama. Şöyle bir durum oldu. Bir kere bu kur çıpası diyeyim. Yani kur çıpası değil sistemimizin ismi ama böyle adım adım giden, bebek adımlarıyla giden kur çıpasının bir kere kırıldığını insanlar gördü. Birçok insan panik olmayayım, acele karar vermeyeyim diye şu anda gözlüyor. Yabancılar dediğin gibi daha hızlı çıkışlar yaptılar. Geçtiğimiz cuma birçok yurt içi yatırımcı da kayyum gelir endişesiyle döviz aldı. Kayyumun gelmemesinin sebebi de hem sokakların hareketlenmesi hem de Merkez Bankası'nın sattığı 24-25 milyar dolardır açıkça.
Doğru.
Yoksa gelirdi.
Doğru.
Şimdi kayyum da gelmedikten sonra artık daha sakin. Ama şimdi ithalatçı firmalardan birkaç arkadaşım var. Dün bana diyor ki ben son zamanlarda döviz artmıyor diye son dakika yapıyordum bütün döviz alımlarımı. Bundan sonra 15 gün, 20 gün en azından önden yüklemeli giderim. Bireylerden bir arkadaşım diyordu ki %90 para piyasası fonları ve Türk lirası mevduattaydım. Bundan sonra %50'yi geçmem. Ama bugün yapmam. Önümüzdeki dönemde bunu peyderpey yaparım şeklinde bir şey. Yani o güven çizgisi bir kırıldı. Bu da Merkez Bankası'nın bundan sonra bence döviz piyasasında genelde satıcı rolünü oynamasını, alıcı olacağı dönemlerin çok daha az olacağını bana gösteriyor. Demek ki döviz dedolarizasyon artık sona erdiğine göre, azaldığına göre bunun faizler üzerindeki etkisi de farklı olacak diye görüyorum. İstiyorsan faiz kısmına geçelim.
Tabii.
Hem 10 yıllık faizlerde hem 2 yıllık faizlerde rekor seviyeler gördük. Orası zannediyorum döviz piyasasına göre biraz daha sorunlu bir alan.
Çok sorunlu çünkü likiditesi yok.
Evet.
10 yıllık tahvilde ve 5 yıllık tahvilde zaten yabancının çok fazla olmadığını hep söylüyorduk.
Evet.
10 yıllık tahvil son dönemlerde çok da fazla ihraç edilmedi. Zira 10 yıllık tahvilin alıcısı sadece kamu bankaları kaldı. Dün itibariyle gerçekleşen işlemlerde yine tek alıcı hemen hemen kamu bankalarıydı.
Evet.
Satıcılar da birkaç tane yabancı gelip özellikle 2 yıllıklarda da çok ciddi satışlar yaptılar. Şunu söylemek lazım. 2 yıllık tahvil 45'te. 5 yıllık tahvil 40'a dayandı. 10 yıllık tahvil neredeyse 35'lere dayandı. 33'ler civarında. 33-38'leri gördük
evet.
En yüksek. Oralardan çok fazla işlem olmadan 10 basis points, 20 basis points bir aşağıya doğru hareket oldu. Yani swap piyasası zaten çalışmıyor uzun vadede. Çok uzunca bir süredir yok. Şimdi böyle bir ortamda ben hazinenin bundan sonraki dönemde yapacağı ihraçlarda ciddi sıkıntı çekeceğini, bu ihraçlarda muhtemelen yine TÜFE endeksli, TLRF endeksli, son derece kısa vadeli endeksli bir yapı içerisinde ihraç yapabileceğini düşünüyorum. Başka bir nokta, 6 aylık bono ihraçları vardı. Para piyasası fonları büyürken buraya %10 alım zorunluluğu. Orada da aslında hani SPK'nın almış olduğu bu kararın yatırımcıyı nasıl negatif anlamda etkilediğini de gördük. Fonlar negatif getirdi.
Evet.
Bazıları stabil kaldı, şey yapamadı. Bunun yanında kısa vadeli Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu likidite senedi ihracı var. Buradaki faiz oranı da yani 50 milyarlık bir ihraç yapacağım dedi. 80 küsur milyar talep geldi. 17,5 milyar satıldı. satılan faiz oranında ortalama 47-68, bileşiği de %60'lara denk geliyor. Demek ki daha yukarıda bir faiz talebi var.
Vardı, evet.
Dünkü yayında da söyledim ben, Murat'la yaptığımız yayında. Hatta bununla ilgili tweet de attım. Riski fiyatlarım ama belirsizliği asla. Şimdi bu belirsiz ortamda ben enflasyonun önümüzdeki süreçte neye evrileceğini bilmiyorum. Çünkü dolar TL'nin örtük volatiliteleri %25'lere kadar çıkmış durumda. Fiyatlamaları bundan sonra nasıl yapacak şirketler? Fiyatlama davranışları yine düzgün gidecek mi? Enflasyon beklentileri neye evrildi? Bunlarla ilgili son derece büyük belirsizlik var. Buralardan gelecek olan verilerle birlikte faizin genel seyri için belki kısa vade için bir şeyler öngörülebilir. Belki overnight'ın tekrardan artırılması gerekecektir. Onu da şey yapmak lazım ama gerek biraz uzattım kusura bakma. Uzun vadeli tahvillerde talebin olmadığını zaten görüyoruz, biliyoruz. Yabancı çıkışının ve stop loss'ların geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Tahvil bono fonlarında canı yanmış olan bir sürü insan olduğunu da görüyoruz ve biliyoruz. Bundan sonra birazcık daha kısa vadeye yığılacaktır diye tahmin ediyorum. Ben faiz tarafında şu anda seviye olarak ben açıkçası bazı doneleri görmeden şurasıdır ve bu risk birimidir diyebileceğim bir seviye yok açıkçası. Evet.
Yani döviz piyasası Merkez Bankası'nın tamamen kontrol ettiği bir piyasa. Orada gerek döviz satarak gerek başka uygulamalarla kontrolü elinde tutacak, öyle görünüyor. Orada büyük bir sürpriz herhalde beklemememiz lazım. Hala beklemememiz lazım. Geçen hafta da böyle konuşuyorduk tabii, oldu ama hani önümüzdeki dönem için en dikkat edecekleri kısım bu. Ama bono tarafında hakikaten iş biraz koptu gitti gibi maalesef. Tahvillerin bu kadar yüksek faizlere ulaşmış olması hazine borçlanması açısından kötü haber. Merkez Bankası'nın döviz piyasasında bu kadar yoğun mücadeleye girmiş olması da faizlerin bundan sonra düşmesi açısından da kötü haber. Yani Nisan'ın artık hani pas geçileceği herhalde bir konsensüs haline gelecek. Hani yıl sonunda işte 32 ile biter diyorduk. Belki 34, belki 35. İyi senaryoda. Enflasyon işte 29-28 diyorduk. Belki 30-32. Mayıs ayı toplantısında belki enflasyonla ilgili bir kademe daha artış. Yani sonuçta kaybeden aslında vatandaş oluyor bu işlerde. Evet. Ekonomik bir siyasi karar alındı. Şimdi onu ekonomik olarak arka tarafı toplanmaya çalışırken faturasının kime çıkacağı buradan net bir şekilde vatandaşa, ağırlıklı olarak da emekliye, işte işçiye, sabit gelirliye bir fatura çıkacak gibi görünüyor. Aynı şey borsada da geçerli. Orada da çok yoğun ziraatın ETF alımlarını gördük. O şekilde geçti. Dün bayağı sağlam tutundu piyasa ama şeyi gördüm ben, yani Ankara haberi gelmesiyle beraber çöktü. Muazzam bir satış. Sonra işte iletişim başkanlığı falan bunu yalanlamak zorunda kaldı. Yani ekonomi konusunda da aslında ne kadar hassas olduklarını dün biraz bu ispatladı. Orada ne olacak yani Türk şirketlerinin değerleri önümüzdeki dönemde?
Ben önemli bir değişiklik beklemiyorum. Ben çarpanlar olarak bakıyorum zaten. Yani karlılık anlamında baktığımız zaman önümüzdeki süreç özellikle faizlerin yükseliyor olmasıyla birlikte herkesin düşüncesi faizler yükseldiği zaman bankalar çok kâr eder falan ama yok, alakası yok. Yani faizler yükseldiği zaman vade uyumsuzluğu dolayısıyla marjlar düşer, bankaların karlılıkları aşağıya gelir. Bankalar tarafının negatif etkileneceği zaten burada oldukça bariz. Onun yanında sanayi tarafı bu belirsizlikle birlikte hangi fondamayla, yurt dışı kaynağın keza yine pahalılaşması dolayısıyla uzun vadeli olarak yine yatırım yapmama, yurt içindeki talebin kısılması dolayısıyla kapasite kullanımlarının daha da aşağıya gelmesi, ki sanayi üretimiyle perakende satışları arasındaki o uçurumun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin edebiliriz. O yüzden gerek sanayi tarafı, gerek bankacılık tarafı çarpanlar olarak bana göre değerlemeli olarak mevcuttaki bu düzen devam ettiği sürece öyle kafasını kolay kolay kaldırabileceğini ben zannetmiyorum. Yani borsa özellikle sene sonuna kadar bir umut vardı. Ama yabancı yatırımcının zaten şu andaki düşüncesi, bu belirsizliği fiyatlaması da belli. Yerli yatırımcının bıkkınlığı ve küskünlüğü de zaten ortada. O nedenle işimiz zor borsada. Özellikle bu senenin sonuna kadar. Umuyorum önümüzdeki sene bambaşka bir perspektif olur. Ben hep şunu söylüyorum. Bana yönetim sistemini söyle, sana değerlemeni söyleyeyim diye. Bu yönetim sistemiyle bu değerlemenin üzerine çıkmak bana göre kolay değil.
Evet. CDS'de 250'lerden 320'lere, bir ara 330 gördü, 320'lere gelmiştik. Herhalde bu sabah biraz daha gevşeyecektir. Ama orada da görülen o ki hak ettiğimiz derecelendirme ratingimize göre çok daha yüksek bir yerde artık plato oluşacak gibi görünüyor. Bu da dış borç açısından çok iyi haber değil.
Değil maalesef. Çünkü gerçi dış borçlanma konusunda geçtiğimiz dönemde sürekli olarak net ödeyici, bütçedeki açığı da iç borçla finanse edici bir görüntü içerisindeydik. Geçen hafta Eurobond itfasına tekrardan çıkıp yeni bir itfa yapmadılar. Herhalde talep yok. Öyle görünüyor.
Yani ortam uygun değil.
Ortam zaten uygun değil. Yani talebin olduğu andan itibaren de çıkıp yapacakları borçlanmada da maliyet yukarıya gidecek diye tahmin ediyorum ben. Geçtiğimiz programlarda konuştuk zaten. Geçen sene 22,5 milyar dolar civarında dış borcun bize faiz yükü var. Bunun artarak devam ediyor olması bizi yine özellikle toplum anlamında, şirketler anlamında ciddi bir maliyete yeniden yüklüyor. Dünkü programda söylemiştim, bugün de söyleyeyim. Yani Sisyphos gibiyiz biz. Alıyoruz taşı dağın tepesine kadar, çıkartıyoruz. Ondan sonra ne ceza işlediysek artık tekrardan dağın eteğine gerisin yeniden sürükleniyoruz.
Evet, o taş inerken de bir sürü şeyi eziyor yani.
Eziyor, gidiyor. Kazanmış olduğumuz bütün her şeyi geride bırakıyoruz. Toplum daha da fakirleşiyor. Umuyorum ki aklı selim ön plana çıkar ama maalesef de çıkmıyor Kerim.
Evet, maalesef. Şimdi buradan hem düzenleyicilere hem yatırımcılara birkaç mesaj daha önce biz vermiştik. Aslında ne kadar doğru olduğunu bu son 3-4 günde gördük. Birincisi, para piyasası fonlarına %10 tahvil şartı. Yani iyi mi yaptınız şimdi? Şimdi para piyasası fonlarında negatif getirenler var veya sıfır getirenler var ve yatırımcılar da ya bu para piyasası fonu değil miydi diyor. Çünkü o %10 tahvil şartını zamanında 3 kuruş daha fazla bono satmak için oraya koydunuz. İkincisi de biraz bankacılara sitemim. 3 gün borçlanma araçları fonu para piyasasının üstünde getirdi diye bir sürü insana borçlanma araçları fonunu tavsiye ettiniz. Hiçbir riski yok bunlara. Bunun içinde zaten tahviller bir şey olmaz diye sattınız ve birçok insan ar parasından %7-8 kaybetti.
Doğru.
Ne yapacağız? Burada hem düzenleyici otoritelere hem bankacılara sanırım bu mesajı bir daha tekrarlamakta fayda var diye düşünüyorum.
Bunu söylüyoruz ama bu denge kontrol mekanizmasını sağlaması gereken yerler sonuçta yatırımcının lehinde kararlar alacaklarına öbür tarafta para piyasası fonları çok büyüdü. Büyüdüğü bir yerde sonuçta buraya kamu ihtiyacı olan kaynakları dönüp 6 aylık şeylerle satalım ve burayı zorlayalım. %10 konusunda bir sınırlama getirelim. %10'dan daha fazla alamasın ama %10'dan da aşağıda olmasın gibi bir mantalite olduğu sürece yatırımcıyı koruyacağımıza öbür tarafta devleti koruyor olmanın ortaya çıkartmış olduğu bir problem bu. Evet. Bu denge kontrol mekanizmasını çözecek olan zihniyet yine devletin içerisinde liyakatli kadrolar olmalı. Evet. Ama maalesef göremiyoruz bunu. Yani bu bir problem. Bir parti devleti olmaya devam ettiğimiz sürece de maalesef bu kolay kolay çözülemeyecek. Vatandaş da orada kendi önemini kendi alacak. Evet. Bu işi bilenlere soracak ve güvendiği insanlardan alacağı tavsiyelere göre hareket edecek. Ben öyle görüyorum.
İstersen şeye geçelim. Dün belki de Türkiye tarihinde ilk defa Özgür Özel'in çağrısıyla bir boykot çağrısı oldu. Ticari bazı firma isimleri de zikredildi. Bu firmalardan alışveriş yapmayın, önünden geçmeyin şeklinde mesajlar verildi. Bir, bunun arkasındaki düşünce sistematiği nedir? İki, sen nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir uygulama olacak?
Ben burada daha önceki yayınlarda hep söylediğim bir şey var. Siyasetin finansmanının şeffaflaşması. Evet. Siyasetin finansmanının şeffaflaşmadığı her noktada maalesef bundan zarar görecek olan şirketler, şirketlerin faaliyetleriyle ilgili arkada duyulan şüphe, ona bağlı olarak da toplum nezdinde maalesef ortaya çıkmış olan ayrışma dolayısıyla birilerinin hedef gösterilmesi. Gelmeden önce şuna baktım. Yani bu konuyla ilgili boykot çağrısı yapan bir takım sendikalar ticari itibar anlamında mahkemelerce, yani sonuçta ticaret tarafındaki itibar dolayısıyla
itiraz edilmişler.
Ama öteki tarafta anayasal hak olan, yani boykot, fikrini ifade edebilme, hür konuşabilme şeyinde de Yargıtay bu kararları bozmuş. Hı hı. Şimdi ben bu çerçevede düşündüğüm zaman açıkçası isim göstererek bir takım şirketlerin bu konuyla ilgili boykota tabi tutulmasının biraz ticari itibarı sarsacağını düşünüyorum. Hı hı. Arkasında yatan sahiyi bulmak lazım.
Evet, bunun. Evet, o çok önemli.
Fakat onun da ötesinde şöyle bir durum var. Yani bunların satışları ve nakit akımları diyelim ki bozuldu. Peki bu kişiler veya bu şirketler eğer iktidara yakın ise Bundan nasıl çıkacaklar? Arka planda bunları fonlayacak başka bir takım şeyler olacak mı? Ben hep uzunca süredir aklımdaki kilit noktanın kamu bankaları olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Biliyorsun Kerim. Yani buralardaki açıklık, şeffaflık olmadığı sürece, siyasetin finansmanının şeffaflığı olmadığı sürece toplumun bu şekliyle tepki gösterdiği ve ikiye ayrıldığı veya kutuplaştığı noktalarda maalesef bazı şirketler bu konuyla ilgili boykota tabi tutulacak gibi görünüyor. Evet.
Ben de mesela arkasındaki gerekçenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani mesela artık kamu bankalarıyla içli dışlı olmuş. Hani milletin daha önceki arazilerine çöküp onu kamu bankasına yüksek fiyatla satmış bir medya grubunun dükkanına ben de zaten girmiyordum. Yani çünkü içim el vermiyordu. Ama şimdi orada başka firmaların isimleri de geçiyor. Yani orada çalışanlar var. Çok hassas bir konu olduğuna ben de katılıyorum. Dolayısıyla bunun arkasındaki motiv. Yani şuradan şunu yapmayın. Çünkü bunun şu televizyon kanalı var. O televizyon kanalında da tarafsız yayın yapmıyor gibi bir şey olabilir. Zaten aslında şunu da olması lazım Ömer. Yani bir medya kuruluşunun sahibinin aslında başka bir şirkete de sahip olmaması lazım. Ama zaten orayı biz tabii sağlayamadık. Çoktan oraya geçtik. O yüzden bunun arkasındaki gerekçelerin çok iyi dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Doğru.
Ama tabii boykotta bir haktır. Yani
doğru.
Bu boykota girmek kolaydır. Çıkışı nasıl olacak bunu da merak ediyorum. Yani bu şirket yandaşlıktan çıktığı zaman boykottan mı çıkılacak? Yoksa tamamen mesela yayın politikasını değiştirdiği zaman mı çıkılacak falan. Yani bütün bunlar biraz benim kafamı karıştırdı. Ama şöyle de bir durum da var. Şimdi iktidarın elinde bir sürü finansal olanak var. İşte kamu bankaları olsun, ihale düzenlemek de olsun. Muhalefetin elinde bu yok. Yani 3-5 belediye. O belediyelerde de zaten hani çok sıkı denetimler olduğu için zaten bu kadar büyük bir ekonomik kaynağa ulaşmaları zaten mümkün değil. Onların elindeki en önemli hak da aslında ekonomik güçleri. Şimdiye kadar kullanılmamıştı. Şimdi kullanmaya karar verilmiş. Buna da saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Ama hani bir internet sitesiyle üzerinden yapılacakmış. Orada gerekçeler, boykotun sebebi, hangi ne olursa boykottan çıkış yapılır. Bunlar da açıkça yazılırsa bence herkesin içi daha rahat eder.
Kesinlikle öyle. Ben yine siyasetin finansmanının şeffaflığı üzerinde yine durayım. Siyasetin finansmanı şeffaf bir şekilde yapılmadığı, kimin kimden nasıl bir ilişkiyle belirli bir bağış almadığı belli olmadığı sürece, kimin hangi grupların kimlerle ilişki içerisinde olduğu devamlı olarak bir söylenti halinde olduğu sürece maalesef bu problemler devam edecektir diye düşünüyorum ben. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık. Başka herhangi bir çözümü yok diye düşünüyorum bunu.
Doğru. İstersen bu haftaki programımızı burada kapatalım. Tamamen iç meseleleri konuştuk ama hak eden bir haftaydı diye düşünüyorum. Kitap tanıtım sırası bende. Sevgili arkadaşımız Murat Sağman'ın Borsada Oynayan Maske. Biraz geç oldu benim bunu tanıtmam. Çıkalı herhalde 2 sene oldu. 2023 yılında yazdığı bir kitap sevgili Murat'ın. Murat'la aynı bankada da uzun yıllar çalıştık. Çok temel bilgiler içeriyor. İşte borsa ekonomi ilişkisi gibi, yatırım kararları gibi. Ama özellikle piyasaları öğrenmek isteyen, piyasalara bir başlangıç yapmak isteyenler için de güzel bir referans kitabı yazmış Murat. Ellerine sağlık diliyorum.
Süper. Okumadım ama ben de en kısa sürede alıp okumak isterim. Murat'tan zaten duyuyorum.
Evet. Çok teşekkür ederiz Ömer.
Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim Kerim.